bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kovulduk ey halkım, unutma bizi. Bir medya belgeseli, Emin Çölaşan. Birinci dizin, Bilgi Yayın Evi, 52. baskı, Ekim 2007. Bu kitap 208 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Ekim 2007. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. Türkiye'nin en çok okunan gazetecilerinden Emin Çölaşan bu kitabında 22 yıl emek verdiği Hürriyet gazetesinde AKP iktidarı döneminde neler olduğunu, nasıl kovulduğunu, kovulma öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. İktidar korkusu, baskı, sansür. Böyle bir kitap Türkiye'de ilk kez yazıldı. Okurken sadece Hürriyet'te değil, AKP döneminde medyanın büyük bölümünde yaşanan akıl almaz değişikliği, gazeteciliğin nasıl iktidar çizgisine çekildiğini, bazı büyük iş adamı patronları ve onlardan emir alanların hükümetten nasıl korktuğunu göreceksiniz. Bir yanda boynunu eğenler, öbür yanda başını dik tutanlar. Bu kitap hem Türkiye'de bir ilk hem de bir medya belgeseli. Anlatılan olayların tümü gerçek ve belgeli. Emin Çölaşan'ın öteki kitapları gibi bunu da bir solukta okuyacak ve bazı acı medya gerçeklerinin iç yüzünü perde arkasını öğreneceksiniz. Ve şaşıracaksınız. Giriş. Ben kimim? Gazeteci olduğumu biliyorsunuz. Ama bu olayın başka kişilikle ilgili boyutları da var. Bu kitapta anlatacaklarımı daha iyi değerlendirmek için önce bu soruya yanıt verip biraz kendimi tanıtmam gerekiyor. Mücadeleci, ilkeleri ve inançları olan, ilkelerinden ödün vermeyen, çizgisi düz bir gazeteciyim. Haklıdan, güçsüzden yanayım. Haklı olduğum konularda ödün vermem, haksızlık yapmaktan, garibanı ezmekten, hava atmaktan kaçınırım. Haksız olursam, yanlış yaparsam özür dilemekten çekinmem. Sözüm sözdür, sorunları dostça çözmek isterim. Arkadan vuranlara, kalleşlik yapanlara, sözünde durmayanlara karşı çıkarım. Ne söyleyeceksem insanların yüzüne karşı söylerim. Vatanı ve milleti satanlardan, egemenlere ve güçlülere yağcılık ve yalakalık yapanlardan, çıkar uğruna teslim bayrağı çekenlerden, korkup susanlardan, ikili oynayanlardan nefret ederim. Bu huyları ve yapıyı ailemden aldığım anlaşılıyor. Babamın babası rahmetli Baytar veya veteriner, Yüzbaşı Emin Bey Abdülhamit döneminde bir Fizan sürgünüydü. Fizan Afrika'da büyük sahranın göbeğinde bugün Libya sınırları içerisinde bulunan kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Dedem Emin Bey Halep'te görevli. O zaman veteriner hekim olmak en az hekim olmak kadar değerli. Çünkü ordunun temel gücü insan kadar binek ve yük hayvanlarına ve dolayısıyla onların sağlığına bağlı. Dedem 1897 yılında Abdülhamit yönetimine karşı ilk kurulan cemiyeti, o günkü adıyla Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'ni Halep'te kurup özgürlük çalışmalarını başlatıyor. Zamanın jurnalcilerinden Hafiye Mülazım yani Teğmen, Mehmet Tevfik Efendi dedemi ve arkadaşlarını Abdülhamit'e ihbar ediyor. Sorgulama ve yargılama başlıyor. Önce dedem ve arkadaşlarının Rodos Adası'na sürgün gitmelerine karar veriliyor. Fakat buradan kaçarlar diye Fizan'a sürülüyorlar ve 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edilinceye kadar orada kalıyorlar. Büyük sahrayı aşıp Fizan'a deve kervanıyla gitmeleri bir felaket. Bir ayı aşkın sürede oraya varıyorlar. Çölde büyük susuzluk çekiyorlar. Dedemin çölde el yazısıyla bir Fransızca lügat üzerine ve umutsuzca yazdığı yazı halen evimizdedir. Şiddetli bir susuzluğa tutulduk. Bu da sevkimize memur olan Şeyh Ali ile devecilerin suikastı veya cehaletinden ileri geliyor. Baki yani sonsuz iman. Çölü geçerken develerin çişini içiyorlar. Soyadımız Çölaşan bu çölleri geçme olayından geliyor. Dedem din açısından çok üst düzeyde bir insandı. Fizan'da yıllarını ibadetle geçiriyor. Yıllarca çektiği büyük ıstıraba bu manevi yolla dayanıyor. Emin Bey'in tabi olduğu mürşitleri vardı. Onlardan biri de Hüsamettin Öztürk Hazretleri'ydi. O da Abdülhamit tarafından Libya'ya sürülmüştü ve aynı yıllarda Trablus'ta sürgündü. Hüsamettin Öztürk Hazretleri'nin oğlu Kazım Öztürk bizim aile büyüğümüzdü ve din bilginiydi. 7 Şubat 1977 günü gazeteciliğe ilk adımı atacaktım. İzmir'de yaşayan Kazım Öztürk'e bir mektup yazdım. Başarılı olmam için hayır dualarını beklediğimi bildirdim. Kendisinden aldığım 8 Nisan 1977 tarihli ve 3 sayfadan oluşan mektubu özetliyorum. Ayrıca bazı sözcükleri bugünkü dile aktarıyorum. Sevgili Emin'ciğim, 4 Şubat 1977 tarihli mektubuna cevap vermek bugüne kısmetmiş. Kusuruma bakma, bizler formalitelerden uzak, birbirine kalben bağlı kimseleriz. Dededen toruna uzanan yolda hiçbir zaman ayrı düşmedik. Osmanlı'nın yok oluşunu anlattıktan sonra, Cenab-ı Hak bir kavmi yok etmek isterse o kavmin içinde dürüst kimselerin vücudunu kaldırır. Şayet bir kavmi felaketten kurtarmak isterse o kavim içinde adil ve basiretli kumandanların vücudunu yaratır. İşte tam bu ortamda ümmetin kurtuluş ve birbirine sarılmasına ait hizmete Mustafa Kemal ismindeki zat manevi alanda seçildi ve görevlendirildi. Bu arada vatanseverlerin bazısı babam gibi Trablus garba, bazısı deden gibi Fizan'a sürüldü. Bunlar birer mücahit idi. Mustafa Kemal de bu mücahitlerden biriydi. Babam Hüsamettin Öztürk Hazretleri, bu değerli mücahit lidere, zat-ı âlileri manevi evladımızsınız, gönlümüz bir mıknatıs ibresi gibi nereye gitseniz sizi takip eder demişti. Emin'ciğim, seninle iki satır dertleşirim derken sözü bir hayli uzattım. Bana mektubunda dedemin yolunda olacağım demiştin, sana dedenin yolunu kimlerle mücadele ettiğini kısaca yazdım. Senin kalemin yıkıcı değil yapıcı olsun, haksızı değil haklıyı savunsun. Milli hislerden uzak ve Mustafa Kemal'in yoluna aykırı düşmeyesin. Bölücülük ve ayrıcılık Tanrı'nın affetmediği 3 günahtan biridir. Bunlardan sakın. Madem ki Cumhuriyet İdaresini milletçe kabul etmişiz, bunun dışında herhangi bir rejime aklın ve gönlün kaysa bile halkı bu yolda yöneltmeye kalkma. Zira o takdirde büyük vebal altında kalmış, babamın ve dedenin uğrunda ıstırap çektikleri mücadele yolunu terk etmiş, nefsinin esareti altına girmiş olursun. Sonra seni kim kurtarır bilemem. Allah seni de milletimizi de korusun. Sevgili yavrum, burada yazıma son vereceğim. Sana yeni görevinde başarılar dilerim. Senin ve Tansel kızımızın sevgiyle gözlerinizden öperim. Hüdaya emanet olasınız sevgili evlatlarımız. Mektup özetle böyle. Şimdi bir itirafta bulunacağım. Gazeteciliğe başlamadan birkaç gün önce ailemizin manevi büyüğü Kazım Öztürk'e mektup yazıp hayır duasını istediğimi biliyordum. Ancak kendisinin bana gönderdiği mektubu unutmuştum. 2007 yılında Hürriyet'ten kovulduğumda arşivimi temizlerken bu mektubu buldum ve yaklaşık 30 yıl sonra yeniden okudum. Söyledikleri aynen çıkmıştı. Bana mektubunda ne yazdıysa, neler önerdiyse, gazetecilik yaşamımda aynen onları yapmış, o yolu izlemiştim. Hem de bilmeden, o mektubu unutmuş olarak. Babamın babası Emin Dedem vatan uğruna Fizan sürgünü. Hayatının belki de en güzel olması gereken gençlik yıllarını çileler ve ıstıraplarla Fizan çöllerinde sürgünde geçirdi, 1928 yılında vefat etti. Annemin babası dedem hukukçu Refik Şevket İnce, vatan millet yolunda ayrı bir mücahit. 1912 yılında Balkan Harbi'nde tren kazasında bir kolu sakat kalıyor. 1920 yılında ilk mecliste Saruhan Manisa milletvekili, 1921 yılında Atatürk'ün Adalet Bakanı. Yılmak bilmeyen vatan uğruna savaşan sivil kahramanlardan biri. İstiklal Mahkemelerinin kurucusu ve Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyesi. Vatan elden giderken İstiklal Mahkemeleri kurulup hainleri, casusları ve asker kaçaklarını yargılasın diye meclis kürsüsüne haykırıyor. Başka çare kalmamış. Efendiler, asacağız, keseceğiz, kesileceğiz ve ancak bu surette muvaffak olacağız. Muvaffak olmak için de asacağız, keseceğiz ve kesileceğiz. Refik dedem sonraki yıllarda da Atatürk döneminde milletvekilliği yapıyor. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti'nin kurucularından biri. İlk Menderes hükümetinde Milli Savunma Bakanı, fakat yıllarca birlikte olduğu Menderes'in gidişini beğenmiyor. Menderes'e yazdığı bir mektup elimde, bu ibret belgesini özetliyorum. İstanbul, 1 Ağustos 1952. Muhterem Adnan Menderes Bey, bir siyasi partiye mensup olmak mensupların hepsinin bütün ayrıntıya kadar tek bir düşünceye sahip olması demek olmadığını söylemeye gerek görmüyorum. Görüyorum ki siz sizin gibi düşünmeyenlerin fikir açıklamalarına bile tahammül edemiyorsunuz ve bu tahammülsüzlüğünüzü ulu orta her yerde gösteriyorsunuz. Ben son tartışmalarımızın memleket hesabına ve demokrasi adına çok faydalar verdiğine ve vereceğine inanıyorum. Olan oldu, ben ve siz kendi payımıza düşen dersleri aldık ve verdik. Muhterem Adnan Bey, size eski bir arkadaş diliyle hitap ediyorum. Bugün çok kuvvetlisiniz, sakın ona güvenerek icraatınızda keyfiliğe, baskıya ve hele intikam almaya kalkmayınız. Zira bunlar büyüklükle yan yana gelmez. İktidarların yolunu sapıtınca uğrayacağı akıbet sizce de çok malumdur. Bu sözlerimde asla tehdit yoktur. Fakat sizi bu memleket hesabına lazım gördüğüm için bir uyarı var. Memleket davalarında beraberliğin ancak karşılıklı sevgi ve saygı ile temin edilebileceğini bir defa daha söylememe müsaadenizi rica ederim. Herhangi bir kötü icraatınızla mücadele halinde bunun gizli kapaklı olmayacağını ve daima bildiğiniz karakterin ve hakkaniyet prensipleri dairesinde açık olacağını temin eder, saygılar sunarım. 1955 yılında vefat eden Refik dedem de bir mücadele adamı. En güçlü olduğu dönemde ülkenin başbakanıyla tartışmalara girmeyi ve partiden dışlanmayı göze almış. O mektubu yazmak kolay iş değil. Ve konumuzun dışında ama sonradan olacakları, 27 Mayıs ihtilaline giden yolu Menderes'e ilk gösteren ve uyaran siyasetçi. Babam Profesör Doktor Ümran Emin Çölaşan, Türkiye'de meteoroloji alanında uzmanlaşmış ilk kişi. 1960-1974 arasında 14 yıl meteoroloji genel müdür olarak görev yaptı. Nice iktidarlar, bakanlar, siyasetçiler gördü ve ilkelerinden bir gün olsun ödün vermedi. O kamu kuruluşuna siyaset sokmadı, bütün baskılara direndi. Tarım Bakanı rahmetli Bahri Dağdaş'la bir gün bizim evde yaptığı kavgayı unutmam. Dağdaş küçük bir memurun kendi seçim bölgesinden alınmasını istiyor. Memur CHP'liymiş, babam direniyor. Dağdaş evimize gelip ısrar etti. Ben ODTÜ öğrencisiyim, kapışmayı kapı aralığından dinliyorum. Babam bağırıyor, Dağdaş bağırıyor. Sonuçta memur yerinde kaldı. Şimdi Emin Çölaşan'ın genlerini düşünün. Emin dedem, Refik dedem, babam, hepsi de mücadele adamı. Hiçbiri baş eğmemiş, ilkelerinden ödün vermemiş. Bir dedem vatan uğruna Afrika çöllerinde sürgünde yaşamış, öteki dedem Atatürk'ün yolunda vatan uğruna kelle koltukta çaba harcamış, istiklal madalyası sahibi olmuş. Babam Cumhuriyet döneminin yürekli, onurlu bürokratı. Korkmamışlar, yılmamışlar. Bu kitapta anlatacaklarım daha iyi anlaşılsın, beni biraz daha iyi tanıyın diye bu bilgileri verdim. AKP öncesinde hürriyet. Sayfa 13. Nasıl gazeteci olduğumu falan burada anlatmayacağım. O konuları önce İnsanım Sonra Gazeteci isimli kitabımda anlatmıştım. Mesleğe 1977 yılında Milliyet'te ekonomi muhabiri olarak başladım. 1979 yılında Aydın Doğan Milliyet'i satın aldı ve patronum oldu. 1985 yılında Hürriyet'e girdim. Sahibi Erol Simavi. 1989'da köşe yazısı yazmaya başladım. Yazılar çok tuttu. Cesur, yürekli yazılar yazıyordum. Belgeleri konuşturuyor, iktidarları eleştiriyor, haksızlıkların ve yolsuzlukların üzerine gidiyordum. Kısa süre sonra Türkiye'nin en çok okunan yazarları arasına girdim. 1994 yılında Erol Bey Hürriyet'i Aydın Doğan'a sattı. Aydın Bey Milliyet'in sahibiydi. Milliyet benim ilk gazetemdi ve yeni patronumla orada tanışmıştık. Milliyet ayrıca Aydın Doğan'ın da sahibi olduğu ilk gazeteydi. Böylece ikinci kez Aydın Bey benim patronum oluyordu. Ben de sağda solda espri yapıyordum. Aydın Doğan bensiz gazetecilik yapamayacağını gördü. Emin neredeyse ben oradayım. Emin hangi gazetede çalışırsa ben o gazeteyi anında satın alırım dedi ve Hürriyet'i bu yüzden aldı. Hürriyet'te yıllarımız çok iyi geçti. Ta ki AKP iktidar olana kadar. Patron iyi adam, hoşgörülü, mütevazi, şakacı, çok düzgün bir ailesi var. Eşi saygın bir hanım, dört kızı da öyle. Kızlar Doğan grubunun çeşitli kurumlarının başında. Fakat patronun eli Milliyet'te olduğu gibi burada da epeyce sıkı. Gazeteyi alır almaz ilk işi çalışanları sendikadan istifa ettirmek oldu. Sendika tasfiye edildi. Genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, herkes gibi onunla da aramız çok iyi. İktidarları eleştiriyorum, iyi gazetecilik yapıyorum. Onlar mutlu, ben mutlu. koalisyon hükümetleri döneminde patronun arası bir partiyle bozulursa mutlaka ötekiyle iyi oluyor ve bu yolla işleri aksamıyor. Dahası gazetecilik dışında fazla yan işi yoktu ama giderek başka alanlara giriyor ve büyüyordu. Gazetede itibarım çok yüksek. Bu kitapta sadece AKP dönemini anlatacağım çünkü her şey o zaman başladı. Çok şeyler o zaman değişti. Türk basın tarihine geçecek kara olaylar AKP döneminde yaşandı. AKP dönemine gelindiğinde Aydın Doğan çok büyümüştü. Hürriyet, Milliyet, Radikal, Posta, Fanatik ve Gözcü gazetelerinin sahibi oldu. Yazılı basının satış açısından yaklaşık yarısı. Adına kartel, tekel denilen olay. Ayrıca televizyon kanalları vardı. 2007 yılında Aydın Doğan CNN Türk, Kanal D, Star televizyonlarının da sahibi. Bunların dışında başta POAŞ, İstanbul Hilton ve arazisi, enerji ihaleleri, yurtdışı şirketler, özelleştirmeler olmak üzere bir sürü büyük iş.